Soru iki bakış. Barbaros Devecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum. Sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.
İyi günler sayın dinleyenler. Burası RSFM, ben Barbaros Devecioğlu. 3 soru 2 bakış programına hoş geldiniz. Bu sefer programın adını doğru söylemeyi başardım. Evet, bugün iki konuğumuz var. Biri Bosphorus Gaz Efekt Müdürü Sayın Egemen Candır. Analist aynı zamanda, daha önce sık sık programımıza konuk olmuştu Egemen Candır. İkinci konuğumuz Doktor Cemil Ertem, ekonomist ve yazar. Konumuz bugün, konumuz ise enerji fiyatlarında dünya çapında yaşanan düşüş. Bu düşüşün Türkiye'ye çok olumlu etkileri olduğu, bundan sonra da olacağı konuşuluyor yoğun olarak bugünlerde. Hem cari açığın azalacağı hem de enflasyonda bir düşüş etkisi yaratacağı bu düşük enerji fiyatlarının. Bunlar nedenli, ya yani bu fiyat skalası nedenli devam eder? Ne kadar gerçekçi, uzun vadeli bir ya da orta vadeli bir fiyatlama mıdır bu? Ve yine aynı vadelerde gelecek sene içinde henüz zamanı aslında belli ama erkene çekilebilir bir genel seçim var Türkiye'de 2015'te. Bu seçim öncesi ve sonrası Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? Yani daha doğrusu başka bir de işte şunu söyleyelim. Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu ferahlama enerji fiyatlarındaki düşüş sayesinde gerçekleşebilir mi? Bunun cevabını arayacağız. Genellikle cevabını aradığımız soruların cevabını bulamıyoruz. Bazen buluyoruz, bazen iki hafta sonra buluyoruz. Ama bugün daha net cevaplar, daha doğrusu bizim sorumuz net olduğu için alacağımız cevaplar da net olacak. Her zaman bu kadar net sorular soramadığımızı da itiraf edeyim. İlk konuğumuz Egemen Candır olacak sayın dinleyenler. Egemen Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederiz katıldığınız için yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi günler.
Şimdi Türkiye ekonomisinin önünde bir seçim var. Erkene alınıp alınmayacağı henüz belli değil ama 2015 içerisinde bir seçim yapılacak. Şu anda dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler de ortada. Son günlerde bir iyimser hava esiyor Türkiye pazarında, yani Türkiye'de. Bunlar kalıcı olur mu? Seçimlerden sonra nasıl bir tablo yaşarız Türkiye'de ya da önce, ya da seçimin bir etkisi olur mu? Sizce yakın gelecekte bir yıl içindeki durumumuz nasıl bir resim çizer diye soracağım. Çok geniş oldu ama kusura bakmayın.
Şöyle başlayalım. Türkiye ekonomisine odaklanaraktan öncelikle bir enerji fiyatlarındaki düşüşten dolayı bizim cari açığımızda bir iyileşme beklentileri var. Şu anki olumlu görüntünün bir kanadı bundan kaynaklanmakta. Yani Türkiye'nin cari açığında özellikle önümüzdeki sene içerisinde diyebiliriz neredeyse bir iyileşme beklentisinden dolayı bizim burada en başta kredi riskimizin sıkıntıya girmeyebileceği beklentisi var. Ve ekonominin ihracatın desteğiyle, çünkü ithalatımızın ciddi bir kısmı enerji, bu ihracatımızdaki destekle toparlanabileceği ve diğer ülkelerin bir kısmına ayrışabileceği veya daha iyi menalanabileceği, nemalanabileceği konuları şu anki durumumuzu gösteriyor. Bunun dışında dış etkenler için hemen seçime girmeden önce bir konuşalım. FED tarafında birazcık ayak sürme durumları söz konusu faiz konusunda. Biz yine 2015'in ilk yarısı içerisinde bir faiz artırımı bekliyoruz FED'den. Bu Mart'ta olabilir veya Haziran'da olabilir. Ama o zamana kadar piyasalar birazcık şu anki yumuşak mesajları tabiri yerindeyse takip etmeye çalışıyorlar. Bunların dışında bizim seçimimiz Haziran içerisinde daha önceki seçimlerdeki durum biraz daha farklıydı. Orada biz ekstra gerginlikler görmüştük. Şu anki durumda birazcık daha rahat diyebileceğimiz bir durum söz konusu aslında. Çünkü daha önceki spekülasyonlar söz konusu değil. AK Parti'nin önünde ki alternatifler de çok kuvvetli görünmüyor doğrusunu söylemek gerekirse. Ve şu anki hükümet birazcık daha teknokrat bir hükümet gibi bir görünüm içerisinde teknokrat değiller tabii ki ama.
Ama görünüm öyle, evet.
Görünüm o şekilde, yani birazcık daha eylemlere daha etkin yaklaşmaya meyilli bir hükümet var gibi bir görüntü var. Bu da seçimlerde işimize yarayabilir gibi görünüyor Türkiye'nin bu ülkesinin düşünmesi açısından. Şimdi böyle bir durum içerisinde biz Türkiye ekonomisinde özellikle 2015'in ilk çeyreğinde FED tarafının gerginliği ile bir kısım gerginlikler görebiliriz.
Evet.
Aynı zamanda 2015 içerisinde Avrupa Merkez Bankası'ndan bir parasal genişleme bekliyoruz. Bu Mart'ta olabilir, Ocak'ta olabilir ama Mart birazcık daha olası sanki. Almanya'nın direncinden kaynaklanmakla beraber. Bu parasal genişleme gelirse Türkiye'ye fayda sağlayabilir. Bu da ilk çeyrekten sonra seçimlere kadarlık süre içerisinde birazcık rahatlama, sonra yine seçim gerginliğinin gelmesi söz konusu olabilir gibi görünüyor. İkinci çeyrekten itibaren ise biz elimizde Fed'in faiz artırımını hazmetmiş, kabullenmiş bir piyasa, Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemesinden umutlu bir piyasa ve seçim derdinden kurtulmuş piyasa görebiliriz gibi görünüyor. Yani kısacası ben 2015'in ilk çeyreğinde biraz gerginlik bekliyorum. İkinci çeyrek içerisinde biraz rahatlama, sonra seçim gerginliği bekliyorum. İkinci çeyrekten sonra, ikinci yarı içerisinde ise genel bir rahatlama bekliyorum Avrupa, Türkiye ekonomisinde. Bunun içerisinde Avrupa'da da bir parasal genişleme karşılığında Avrupa'da da bir iyileşme görürsek bizim daha da işimize yarar. Çünkü ihracatımızın büyük çoğunluğu
Avrupa'ya.
Bizim Avrupa'ya, oranın evet. toparlanması gerekiyor. Tabii bütün bunlar yine enerji fiyatlarının düşük kalmasına bağlı olacak. Eğer ki biz yükseliş görmeye başlarsak enerji fiyatlarında o zaman şu anki rahat ortam birazcık daha gerginleşmeye başlar. Ama genel olarak 2015 ikinci yarısı itibariyle birazcık daha rahat bir Türkiye, ekonomik açıdan ve piyasa açısından birazcık daha rahat bir Türkiye'yi görebiliriz diye düşünüyorum ben.
Son çok kısa bir şey soracağım. Geçen hafta Amerikan kaynaklı bir yorum vardı dolar endeksine ilişkin. Bu yükselişin henüz daha başı, en az bir %10 daha yükselecek, buna hazırlıklı olalım diye. Buna katılıyor musunuz? Yani Fed tabii faiz arttırırsa yükselir ama genel olarak doların yükselişinin böyle tarihi zirveler görme ihtimali var mı sizce?
Şimdi iki tane majör etkenimiz var doların yükselişi için. Üç tane aslında ama direkt rakamsal etkilerden, yani direkt etkilerden bahsedersek, bir Avrupa Merkez Bankası faizlerin dışında bir parasal genişlemeye girerse siz Euro'nun dolar karşısında daha da değer kaybetmesini beklersiniz.
Evet,
bunun
doğru.
bir kısmı fiyatlandı.
Doğru.
Yani biz bunun fiyatlamasını şu anda görüyoruz zaten.
Evet,
ama
evet.
bir kısım daha fiyatlama görmek söz konusu olabilir.
Evet.
Şu zamana kadarki sert fiyatlama kadar olmayabilir yalnız. Bunu dikkat çekmek istiyorum. Çünkü biz ABD'nin parasal genişlemesini de gördük. Bu piyasalar erkenden fiyatlama yaparlar. O da Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeye gidebileceğini fiyatlamasını biz Euro'larda şu anda bir kısmını görmüştüm deriz. Geri kalanında yine doların Euro karşısında değerlenmesine neden olabilir. Bu etken bir. Etken iki, Japonya var. Japonya'da da bir parasal genişleme beklentileri sürpriz bir şekilde tekrar ön plana çıktı.
Evet.
Ve bu da devam edecek gibi geliyor. Orada da yen dolar karşısında
değer
kaybedebilir gibi görünüyor. Dolar değer kazanabilir gibi görünüyor. Bunları ek olarak ABD ekonomisi toparlanma sinyalleri vermekte. Bu ABD ekonomisinin toparlanmasının kuvveti bence bizi daha çok etkileyecektir. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Siz yenin değer kaybetmesini bekliyorsunuz, bir kısmı fiyatlandı. Euro'nun değer kaybetmesini bekliyorsunuz, bir kısmı fiyatlandı. Ama ABD ekonomisinin kuvvetli toparlanmaya devam edebileceğinin fiyatlandığını ben daha söyleyemeyeceğim. Bakarsanız 10 yıllık tahvillerine 2.30'lardayız, hala öyle 3 seviyeleri falan görünmüyor.
Evet.
Bu 10 yıllık tahviller 3'e doğru tırmanmaya başlarsa, ABD ekonomisi kuvvet kazanmaya başlarsa bence asıl o zaman görürüz dolar endeksinin yükseliş eğilimini.
Eğilim.
Bir de şuna bir şey daha söyleyeceğim. Dolar endeks dediğiniz endeks bir aritmetik ortalama endeksidir.
Evet.
İçerisinde euro vardır, yen vardır, sterlin vardır, İsveç kronası var. Çok ne kadar etkisi tartışılır o ayrı konu ama yani dolar endeks bizim için bir gösterge belki ama asıl küresel piyasalarda doların kuvvetini özellikle euro bölgesindeki euro'nun dolara karşı hareketi ve gelişenlerin dolara karşı hareketi olarak bakmak lazım. Anladım. Yani dolar endeksine çok bel bağlamamak lazım, doğrusu söylemek gerekiyor.
Anladım, anladım. Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun,
ben
kolay
teşekkür
gelsin.
Ederim.
Evet, Egemen Candır'ı dinledik. Şimdi Doktor Cemil Ertem radyonuzda. Hoş geldiniz ve teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza.
Rica ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun Cemil Bey. Şimdi konumuz enerji fiyatlarında yaşanan düşüşle ilgili. Özellikle ham petrol varil fiyatının 70 dolarlara kadar inişinin Türkiye'ye çok ciddi anlamda olumlu etkileri olacağı konuşuluyor. Hatta bunun... Evet. Son cari açık rakamlarıyla gerçekleşmeye başladığı söyleniyor. Bir de Societe Generale'in hazırladığı bir rapor var. Türkiye ekonomisine totalde %1 bu sene, 1,5 gelecek sene olumlu etkisi olacağı belirtildi gene raporda. Sorum şu aslında, bu düşük fiyatlar kalıcı olur mu? Kalıcı olursa uzun vadede nasıl etkiler Türkiye ekonomisini?
Şimdi bu fiyatların tabii siyasi düşmesinin siyasi ve ekonomik nedenleri var. Bu siyasi ve ekonomik nedenler ortadan kalkmadan petrol fiyatlarının eski seviyeye, yani eski seviye dediğim işte Brent için bahsediyorum, 100 dolar ve üstü, 110 dolar civarları, 100-110 dolar bandına gelmesi zor gözüküyor. Bu anlamda bu fiyatların, yani şu anda 78-96'dayız Brent'te, kalıcı olabileceğini kısa dönem için, kalıcı olabilir, yani kısa ve orta dönem için söyleyebiliriz. Bu şu anlama geliyor: Türkiye gibi petrol ithalatçısı, net petrol ithalatçısı ülkeler için şu şüphesiz çok önemli bir avantaj. Ama öte taraftan petrol, net petrol ihracatçısı ülkeler için bir dezavantaj. Bu çok açık. Ama burada esasında petrolün, Brent petrolün ve Amerikan ham petrolünün düşüş nedenlerine baktığımızda karşımıza birbirleriyle çakışan ve birbirleriyle ayrışan nedenler görebiliyoruz. Bu nedenlerde önümüzdeki dönem petrol fiyatlarına bağlı bize siyasi ve ekonomik dinamikleri aslında anlatıyor. Esasında ekonomik nedenden başlayalım düşüşte. Biliyorsunuz dünya, Asya'da buna dahil oldu, ciddi bir resesyon eşiğinin tam kenarında ve özellikle Almanya'nın da resesyon tehlikesinde, sınırında olması Avrupa'da ve bu krizden bir türlü Güney Avrupa'nın ve Doğu Avrupa'nın çıkamaması ve Avrupa Merkez Bankası'nın genişleme çabalarının etkin olmaması ve etkin olacağının da beklenmemesi ve Avrupa'daki Almanya baskısı, Almanya'nın olumsuz etkisi Avrupa Birliği genişlemesine yakın gelecekte bize Avrupa'nın bir krizden, ekonomik krizden kolay çıkacağını göstermiyor. Buna bağlı olarak düşen talepte tabii ki temel emtia olan petrolü çok ciddi olarak etkiliyor ve burada bir talep yetersizliği sorunu var. Ama öte taraftan petrol fiyatlarında siyasi düşüşünde siyasi nedenleri de var. Bunun en önemli nedeni ise arz destekliği çok yüksek olan Suudi Arabistan üzerindeki ABD ve İngiltere baskısı ve Suudi Arabistan'ın arzı arttırmaya zorlanması ve bu yolla da Rusya'ya ve tali olarak da İran'a bir yaptırım, örtülü bir yaptırım uygulanması petrol fiyatlarının düşmesindeki ikinci siyasi temel neden. Tabii buna şunu da şüphesiz ekleyebiliriz: Amerika'nın artık petrol ihracatçısı olmaya doğru, net petrol ihracatçısı olmaya doğru gitmesini de ekleyebiliriz. Kaya petrolünün üretiminin başlanması ve bunun artış göstermesi. Öte taraftan ABD'deki rezervlerin aynı şekilde azalış değil, bir artışla karşı karşıya kalması ve Asya'daki durgunluğu da buna ekleyebiliriz. Japonya dahil oldu buna geçen hafta, biliyorsunuz.
Evet.
Böyle olunca bu nedenlerin, hem bu ekonomik siyasi nedenlerin kısa vadede kalkacağını söyleyemeyiz. Bu ekonomik ve siyasi nedenlere baktığımızda da Türkiye'nin çok önemli avantaj olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye, biliyorsunuz, iki temel alanda, Hazar ve Musul Kerkük, Kürdistan alanlarındaki petrol kaynaklarına hem pipeline'larla, boru hatlarıyla hem de gemilerle ihraç etme yoluna gidiyor. Yani bu kaynakları dünyalaştırıyor. Yakın yani şu anda bizim Türkiye'nin Kuzey Irak coğrafyasından ihraç ettiği, Türkiye dolayımıyla Kürt Federal Yönetimi'nin ihraç ettiği petrol günlük 300 bin varil civarına doğru gidiyor. Bunun 500 bin varile birkaç ay içerisinde çıkacağını biz öngörüyoruz. Burada Suudi Arabistan'ın hızlı artışına eklenilen ciddi bir potansiyeldir bu. Öte taraftan yine aynı şekilde İran'ın barış görüşmelerini yürütmesi buradaki arzın yakın gelecekte artacağını bizim beklememiz ve petrol fiyatlarının uzun vadeli kontratlarda düşük seyretmesine yol açıyor. Bütün bu gelişmeler yakın gelecekte petrolün fiyatlarının artması yönünde değil, tam aksine azalması yönünde baskı yapacak. Evet. Ve bu azalması yönünde de gelişecek. Burada Rusya faktörü var. Rusya'nın bütün bu gelişmelere karşı esasında kendi doğusuna ve Avrupa dışında Batı ile olan siyasi çelişkilerini de göz önüne alırsak yöneleceğini ve bu anlamda da Türkiye ile işbirliği yapacağını ben yakın gelecekte Rusya'nın Türkiye'nin güney enerji hattını engelleyecek değil, tam aksine bunu destekleyecek girişimlerde bulunacağını söylüyorum. Bu çelişkili gibi gelebilir. Çünkü Türkiye'nin güney hattını geliştirmesi Rusya'nın aleyhine gibi gözükebilir. Halbuki değildir. Esasında burada Rusya'nın petrol dışında geleneksel Sovyetlerden kalma çok büyük bir sanayi altyapısı ve çok önemli bilgi teknolojileri altyapısı vardır. Silah sanayi ve konvansiyonel savunma sanayini aşan teknolojisi vardır. Bunu Rusya yakın gelecekte harekete geçirecektir ve Sibirya'dan başlamak üzere çok büyük petrol dışında da Rusya'nın kaynakları vardır. Yeraltı zenginlikleri vardır. Bunlar konusunda da ciddi bir ihracat potansiyeli sahiptir. Bunları da harekete geçirecektir. Böyle olunca Rusya'nın yalnızca petrole dayanmayan yeni bir ekonomik büyümeye geçmesi beklenebilir. Bu da hem Rusya için hem de Avrasya Birliği ve Türkiye'nin buradaki Rusya-Türkiye ticaretini de etkileyecek bir gelişmedir. Önümüzdeki günlerde Sayın Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye gelmesi çok önemlidir bu bağlamda. Buradan biz ekonomik olarak ve siyasi olarak çok olumlu gelişmeler bekliyoruz açıkçası.
Önümüzde bir seçim var 2015'te. Bu enerji fiyatlarındaki bu gelişmeler siz de daha en azından orta vadede devam eder dediniz. Bu durumda Türkiye ekonomisi için orta vadede olumlu bir tablo çizmek mümkün mü yani, değil mi?
Tabii mümkündür. Bu Türkiye ekonomisini bir kere cari açık açısından bu çok olumlu olarak etkileyecektir. Zaten Türkiye'de cari açığın giderek düşmekte olduğunu görüyoruz.
Görüyoruz,
evet. Bu düşüşü çok güçlü destekleyecek bir faktördür bu, birincisi.
Evet, evet.
İkincisi, Türkiye'nin üzerindeki enflasyon, özellikle sanayi işletmeleri üzerindeki enflasyon ve maliyet baskısını bu ortadan kaldıracak. Enerji maliyeti baskısını ortadan kaldıracak önemli bir gelişmedir. Ve dolayısıyla bu sanayi işletmelerindeki esasında Türkiye'nin en önemli ikinci ithalat ve dış ticaret açığı kalemi olan aramalı üretimini de destekleyecektir. Bu işletmelerin üzerindeki enerji maliyeti baskısının kalkması bu işletmeleri rahatlatacaktır ve bu işletmelerin artık tek baskısı kalacaktır. Yani faizden kaynaklanan finansman baskısı,
evet.
Ve dolayısıyla faizlerin de önümüzdeki dönemde inmeye başlayacağını görüyoruz. Şu anda 2 yıllık gösterge birleşik faiz 8-12'lerde. Dün 8'in altına da inmişti.
Biz, evet,
yarın Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyoruz. Politika, hı-hı, faizinde. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi hem enerji tarafında hem de finansman maliyeti tarafında KOBİ'leri destekleyecek çok önemli bir dönemde olduğunu söyleyebiliriz.
Bir avantaj yakaladı yani. Evet.
Evet, bir avantaj yakaladığını söyleyebiliriz. Bu seçimlerde hükümetin tabi biliyorsunuz 9 eylem başlığı var. Bu, evet, eylem başlıklarını ve planını 9 ana başlığı destekleyecek bir gelişmedir. Hükümetin bu fırsatı iyi kullanacağını düşünüyorum. Belki burada ekonomide çok olumlu gelişmeler olursa Haziran'dan önce seçim bile olabilir.
Olabilir, evet. Evet. Evet. Peki Cemil Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Evet sayın dinleyenler, iki konumuzu da dinledik. Her iki konumuzun da ortak fikri düşen enerji fiyatlarının Türkiye ekonomisine çok olumlu bir katkısı olacağı ve bunun orta hatta uzun vadeye de yayılabileceği, enflasyon düşüreceği ve cari açıkta beklenen düşmeyi sağlayabileceği yönünde ümit ediyoruz. Bu günleri de göreceğiz. Hepinize iyi günler, iyi haftalar.
3 soru, 2 bakış. Barbaros Devecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru, 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum. Sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru, 2 bakış. Her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.